Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bir başka Salı gününden merhaba değerli dinleyenler. Bugün 24 Mart 2015, artık Mart ayını yavaş yavaş kapatıyoruz. Programımız her salı olduğu gibi bugün de 14 haberlerinin hemen ardından başlıyor. Programı sizler için Nurettin Turan hazırladı. Teknik masada bugün Alişan Yıldız bizlerle birlikte ve stüdyoda spikeriniz ben Gülnur Akalın ve program danışmanımız Doktor Can Ünver yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Ayrıca bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyenler, biliyorsunuz her hafta yurt dışında bulunan Türk toplumu hakkında konuşuyoruz. Bugün de Belçika'daki Türkiye kökenli kadının siyasetteki yerini konuşacağız. Telefon konuklarımız olacak. Belçika Türk toplumunda kadının yeri, siyasette kadının yeri ve kadının toplumu değiştirmedeki gücünü konuşacağız. Kimlerle? İlk konuğumuz Serpil Aygün, Bin Fikir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni kendisi. Serpil Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba.
Bugün Belçika'da Türkiye kökenli kadının siyasetteki yerini konuşuyoruz. Evet. Siz de orada bulunan bir kadın olarak, bir gazetenin genel yayın yönetmeni olarak bizlere neler söyleyeceksiniz?
Evet, öncelikle yani Belçika'da, tüm Avrupa'da olduğu gibi göçmen kadın olarak yaşamak çok kolay değil. Biz de Belçika'da Türk kadını açısından bu zorlukları gözlemliyoruz. Yani bildiğiniz gibi evlilik yoluyla özellikle kadınlarımız Belçika'ya geliyorlar. Halen Türkiye'den evlilikler bitmiş durumda değil. Kadınlarımızın evlilik yoluyla buraya gelmesi, tanımadıkları, hem kültürünü hem yaşam şeklini tanımadıkları ve dilini bilmedikleri bir ülkeye gelmelerinden kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Son yıllarda sağ hükümetlerin aldığı aile birleşimi konusundaki ağır kararlar da kadınların durumunu zorlaştırıyor. Şöyle ki, son olarak alınan kararda 5 yıl içerisinde, 5 yıl evli kaldığı zaman kadın ya da erkek burada oturumunu alabiliyor. Hı hı. Fakat bu süre içerisinde yanlış bir evlilik yapmış olan, aile içinde şiddet gören kadınlar çaresiz kalıyorlar. Çünkü ya bu şiddete sessiz kalmak durumundalar. Çünkü ayrıldıklarında oturum haklarını alamayacaklar ve Türkiye'ye geri dönmek zorundalar. Ya da işte sessiz kalıp 5 yıllarını doldurup oturumlarını alıp ondan sonra haklarını savunacaklar. Kadınlarımızın çalışma oranlarına şöyle bir baktım ben programa başlamak katılmadan önce. Çalışma oranları da son derece düşük ve kadınlarımızın, çalışan kadınlarımız yaklaşık %33 civarında, fakat bunların yaklaşık %75'i vasıfsız işlerde çalışıyorlar, temizlik gibi, ve çoğu da yarım zamanlı işlerde çalışıyor. Yarım zamanlı işler konusunda da yeni hükümet, federal hükümet, özellikle sağ hükümet çok negatif kararlar aldı. Belçika'da yarım zamanlı çalışan insanlar aldıkları maaşın belli bir geçim düzeyine ulaşabilmesi için bir kısmı da devlet tarafından ödeniyor normalinde. Fakat yeni hükümet bu devlet tarafından işte normal bir geçim süreyine, yoksulluk sınırına gelebilecek o ödemeyi kaldırmaya karar verdi. Ve Belçika'da tüm kadınların, yani tüm çalışanların, yarım zamanlı çalışanların %76'sı kadın. Bunların birçoğu da göçmen kökenli kadın. Dolayısıyla gelirlerini part time, yani yarım zamanlı olarak aldıkları gelirin yaşanabilir bir maaşa yükselmesi için ek ödenen kısmı kaldırılacak. Ve bu ne demek? Kadınlarımızın giderek yoksullaşması demek. Ben kadının politikadaki, Belçika'daki Türk kökenli kadının politikadaki yerine gelmek istiyorum.
Tabii, buyurun.
Son olarak bildiğiniz gibi 25 Mayıs 2014'te bir seçim yapıldı Belçika'da. Avrupa Parlamentosu, Federal Parlamento ve Bölge Parlamentolarına milletvekilleri seçildi. Ve bu seçimlere Türk kökenli adaylar, yaklaşık 105 tane Türk kökenli kadın ve erkek olmak üzere aday katıldı. Bunlardan 47'si kadındı. Yani bunlar arası, bunları yaklaşık olarak veriyorum çünkü Belçika çok karmaşık bir ülke. Çok farklı bölgelerden katılım var ama bunu bin fikir olarak biz sadece böyle bir liste yaptık ve sadece bizde böyle bir liste var. Ciddi bir kaynak. Yani 105 Türk kökenden 47'si kadın. Aslında hiç kötü değil. Ve seçilme oranına baktığımızda da federal parlamentoda 6 tane Türk kökenlimiz var ve bunun 4'ü kadın. Brüksel parlamentosunda 4 Türk kökenli milletvekilimiz var, bunun bir tanesi kadın. Ve Flaman parlamentosunda sadece bir Türk kökenli milletvekilimiz var ve o da kadın. Birazdan bağlanacaksınız, Güler Turan. Evet. Bunlar da esasında kötü rakamlar değil, gayet iyi rakamlar. Yani toplamda 11 Türk kökenli milletvekili seçtirmişiz ve bunun 6'sı kadın, yarısından fazla. İyi bir rakam. Bir önceki seçimlere gittiğinizde, belediye seçimlerine, orada da katılım durumu kötü değil fakat görev alma durumu tabii ki erkekler kadar iyi değil. Yaklaşık 200 tane Türk kökenli aday belediye seçimlerinde seçimlere katılmış ve bunlardan 57'si kadın adaymış. Fakat bunlardan yaklaşık bir 10-15 tane belediye başkan yardımcımız oldu. Sadece iki tanesi kadın bunlardan. Tabii önümüzdeki dönemde belediye başkan yardımcısı olacak kadınlar var ama sayısı az. Şimdi toplumdaki kadının, Belçika'daki Türk kadının yerine baktığımız zaman, çalışma durumunda ve yaşadığı sıkıntılara baktığımızda politik düzeyde daha iyi olduklarını görüyoruz. Bunu da şuna bağlıyorum ben. Belçika'da politik sistemde kadına kota uygulanıyor. Bu kotadan kaynaklı da tabii ki yabancı kökenli kadınlar ve Türk kökenli kadınlar da aday listelerinde, seçimlerdeki aday listelerinde yerlerini daha kolaylıkla alabiliyorlar. Nedir mesela bu kota? Yani Belçika 1948 yılında kadına seçme hakkı veriyor ama ondan sonra 1994'te aldığı bir kararla kadının çok az temsil edildiğini gören Belçika, 1994'te aldığı bir kararla seçimlerdeki listelerde 3/2 oranında kadın ya da erkek fark etmiyor, yani listenin 3/2'si sadece bir cinsiyet olamaz. Yani 3/2'yi aşamaz. Yani kadın ya da erkek 3/2 olabilir. Daha fazla olamaz listelerde. Ama daha sonra 2002 yılında bir karar daha alıyorlar ve daha da iyileştiriyorlar durumu. Kadın ve erkek sayısında eşitlik listelerde. Hatta 2010'lu yıllarda özellikle burada liste başları vardır. Listenin en başında bulunan o listeyi oluşturur ve girilen seçimlere göre, belediye seçimi ise mesela, liste başındaki kişi belediye başkanı olacak kişidir. Milletvekilleri seçimi ise liste başındaki kişi işte hükümette görev alacak, bakan, başbakan olacak kişidir. Ve Belçika'da bu liste başını çekenlerin ilk ikisi kadın ya da erkek olmak zorunda. Yani iki cinsiyeti barındırmak zorunda. Ya liste başı kadınsa diğeri erkek olacak. Liste başı erkekse ikinci sıradaki kadın olacak. Bu da ne demek? Siyasette üst düzeyde kadınlara yer açılmış oluyor. Dolayısıyla göçmen topluluklardan da, Türk toplumundan da siyasete giren kadınlar bu listelerdeki hem seçilebilir yerlerde bulunma, hem kadın kotası nedeniyle listelerde yer bulabiliyorlar ve seçilebilir yerlerde de olabildikleri için, çünkü o bir kadın bir erkek uygulamasından da kaynaklı, daha rahat politikada girebilen, politikaya girmeye cesaret etmiş ve girebilen kadınlar biraz daha rahat temsil edilebiliyor. Yani sosyal hayatta ve iş yaşamında durumu çok da iyi olmayan Türk kökenli kadının seçime girebilmiş, siyasete girebilmiş düzeyde olan Türk kadınlarının erkeklerden daha fazla seçilebilmiş olması, özellikle federal düzeyde olabilmesini ben böyle bir yasal avantaja bağlıyorum. Bilmiyorum daha vaktim var mı bunun dışında söylenebilecek şeylere.
Vaktimizin sonuna geldik Serpil Hanım. Çok teşekkür ediyoruz size. Belçika siyasetiyle ilgili bizi özellikle sayısal anlamda çok güzel bilgilendirdiniz. Biz de programımıza güzel bir giriş yapmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yine teşekkür inşallah programımıza size. Bekliyoruz sizi.
İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Sağ olun. Değerli dinleyenler, biz burada kalacağız. Devam ediyor. Saatlerimiz 14.15 oldu. Şimdi Güler Turan'la birlikte olacağız. Flaman Sosyalist Partisi milletvekili kendisi Belçika'dan programımıza konuk oluyor. Güler Hanım merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız efendim?
İyiyiz bizler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir umarım.
Güzel. Bugün baharın ilk güneşi Belçika'da da bize yansımaya başladı.
Evet, yavaş yavaş Türkiye'de de öyle.
Sizlerle birlikte olmak da ayrıca keyifli Gülnur Hanımcığım. Sevgilerimi iletiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sesiniz de çok güzel geliyor gerçekten. Doktor Can Ünver de program danışmanımız bizimle birlikte.
Saygılar, selamlar Can Bey size de.
Merhaba bilmukabele. Selamlar.
Merhabalar.
Efendim siz Belçika'da siyasette aktif olarak rol alan bir kadınsınız, Türk kadınısınız. Hemen sizden daha iyi bir danışan bulamayız herhalde. Bugün Türkiye kökenli kadının siyasetteki yerini konuşmaya çalışıyoruz programımızda. Siz neler aktaracaksınız bizlere?
Ya öncelikle çok güzel bir konuya değindiniz. Kadının Türk kökenli değil, aslında bu Avrupa'da ve dünyada da her yerde sıkıntılı normalde. Kadınların toplumda hak ettiği yeri alabilmesi, bunlar geçmiş dönemde Avrupa ülkelerinde emansipasi dediğimiz daha gergin, daha zorla ve daha bir kadının baş kaldırmasından gerçekleşmiş bir şey. Ama bu zamanlarda daha soft bir şekilde hakları alabilme söz konusu. Siyasi olarak da bakarsak da siyasette bir kadının Türk kökenli veya başka bir kökenli fark etmiyor, yerini alabilmesi bazı hukuksal ve siyasi teşviklerle mümkün oluyor. Bunu biz normal akışına bırakırsak çok daha uzun zaman süreceğini ben kesin gözle bakıyorum. Ama Avrupa'da özellikle Belçika'da baktığımız zaman, az evvel Serpil Hanım birazcık Türk kökenli siyasilerimizin ve kadınların buradaki yerinden bahsetti. Bir kotada bahsedilmemiş olsaydı, yani siyasette şu anda Belçika partilerinde genelde erkek liderler liste başına oluşturduklarından dolayı, var olan kotadan dolayı da ikinci ve üçüncü sıralara kadın koymak zorunda kaldıklarından, kadınların siyasetteki temsili yüksek Belçika'da. Bu Türk kökenliler için de öyle. Ben bunu ayrıca bir Türk kökenli kadın siyasetçi olarak çok büyük bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü siyasetteki benim konumumdan dolayı 6 yıldan beri aktif siyaset yapıyorum. Kadınlarla çok içli dışlı çalıştığımızdan birbirimize müthiş enerji veriyoruz, destek veriyoruz. Birbirimizin özgürleşme sürecinde çok faydamız oluyor. Evet. Yani Türkiye'de bu nasıl oluyor bilmiyorum ama Belçika'daki Türk kadınları artık babası, dayısı, abisi, eşi, dedi diye bir partiye ve bir kişiye oy vermiyorlar. Çünkü birebir tanışma fırsatı geçtiklerinden bilinçli bir seçimlerini kendileri yapıyorlar. Tam aksine eşlerini onlar yönlendiriyor. Bunun da çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, gerçekten çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok da güzel bir gelişme bu bence kadının toplumdaki yeri açısından. Siz orada bir milletvekilisiniz. Özellikle ben şunu merak ediyorum. Böyle bir mevkiye gelene kadar bir kadın olarak, bir ülkedeki bir yabancı olarak, bir göçmen olarak ne gibi zorluklar yaşadınız? Bu noktaya nasıl geldiniz?
Bu konuda biraz şanslı bir kişiyim ama bu istisnalar kaideyi bozmaz. Ben kendim avukatım. Avukat ve Flaman bölgesinin Anvers şehrinde, en büyük şehrinde, hatta Flaman bölgesinde de birkaçıncı ilk Belçika'da tüm ilk Türk kökenli kadın avukattım. Ve tek olmam sebebiyle de bizim tradisyonel düşünen erkekler, hani bayanı tercih etmez falan filan, öyle bir lüksleri yoktu. Sadece ellerinde Türkçe konuşan, onların derdini anlayan, onların kültürünü bilen, onların ne demek istediğini anlayabilen bir ben vardım. Dolayısıyla toplum tarafından, Türk kökenli toplum tarafından direkt kabul gördüm. Belçika'nın topluma gelince de barodaki ilk Türk kökenli avukat olmam sebebiyle, ki girdiğim ofis de böyle sıradan küçük bir ofis değildi. Bizim şehrin en büyük, en zor stajyer kabul eden ofisine kabul edildim. Notlarımın iyi olmasından dolayı. İlk girdiğimde patronuma telefon çekmişler benim staj hocama. Demişler ki tamam bir bu eksikti. Artık bir Türk Müslüman baroda avukatlar eksikti diye telefon çekmişler. Bir de ona şunu sormuşlar. Sizin stajyeriniz burka takıyor mu? Bana patron çağırdı, oturttu, dedi ki ne Güler'cim dedi, burka takıyor musun dedi. Gülnur Hanım, eminim siz de belki bilmiyorsunuz ama ben gerçekten bir avukat olarak o anda dedim ki ne? Burka nedir efendim, siz bana ne olduğunu açıklayın, ben kullanıp kullanmadığımı size söyleyeyim. Burka da sadece gözleri açık olan, çarşaf takılan başörtü biçimi var ya.
Evet.
Onu soruyorlar bana. Benim çarşaflı olup olmadığımı soruyorlar. Yani Belçika toplumu ne kadar uzaklardan geldi bir Türk kökenli avukat için, onu belirtmek için anlattım bunu.
Evet.
Çünkü hiçbir zaman unutamadığım bir anıdır burka kullanıp kullanmadığımı. Ama şu anda çok geliştik yani. Artık yıl 1998 değil, 2015'teyiz. Çok güzel eğitilmiş insanlarımız var. Göçü yaşayan annelerimiz Türkiye'den kırsal kısımlardan geldiler. Fakat gerçekten yürekleri dolu geldiler. Çok azimli geldiler. Çok çalışkan geldiler. Biz Avrupa Türkleri olarak da bunların meyvelerini alıyoruz Gülnur Hanım. Çok güzel şeyler oluyor. Gerçekten bizim buradaki yetişen iş adamlarımız olsun, başarılı eğitilmiş doktorlarımız, avukatlarımız, ama bununla birlikte mimarlarımız, her şekilde toplum yetişiyor, yetiştiriliyor. Çok güzel şeyler oluyor. Ben bunu göçü yaşamış olan bir toplum tabii ki hayata eşit başlamıyor. Bir 10-0 geriden başlıyoruz. Bu da bir kesin. Yanındaki Flavan kökenli arkadaşının bir kere çalıştığı zaman aldığı notu, sen onun aldığı notunu hak etsen bile ne 10 kere daha fazla çalışmak durumundasın. Ama bir şekilde kendini kanıtladıktan sonra da çok güzel şeyler yapabiliyorsun. Benim şu andaki milletvekili senatör olarak hizmetlerim yabancıların konusu değil direkt olarak. Ben ekonomi ve istihdamla ilgileniyorum. Ama istihdamda alınan güzel kararlar tabii ki yabancı kökenlilere de eşit hak veriyor. Biz çalıştıktan sonra her yere varabileceğimize inanıyorum. Türkiye'den Avrupa'ya bakış açısının her zaman pozitif olmadığını da biliyorum. Türkler tarafından, bak bunu da net söylüyorum.
Tabii.
Çünkü bu toplum Türkiye'den eğitilmiş, destek verilmiş, emek harcanmış bir toplum değil. Bunu iyi bilmemiz lazım Gülnur Hanım.
Evet, haklısınız.
Belçika kabul eden Belçika'da işçi sınıf olarak kabul etmiş. Madenlerde çalıştırmış. En zor fabrika görevlerini ellerine vermiş. Ama artık bu toplum bunu kabul etmiyor. Ben sadece yönetilmek istemiyorum. Türk kökenli gençler olarak yönetime de biz girmek istiyoruz. Her konuda, toplumun her biçiminde. Bu toplumun bütün sorunları bizim de sorunlarımız. Yani şunu bir düşünürsek, bak ben bunu ondan söylüyorum Gülnur Hanım. Bu emancipation'ın Türkçe karşılığını net bir şekilde hala bulmuş değiliz. Kadının özgürleşmesi, fakat bir savaş halinde değil. Özgür hak, eğitimini alması, kendi maddi bağımsızlığını alması, karar bağımsızlığını alması. Bunu Avrupa yaşarken 60'lı yıllarda bizim Türk kökenli büyüklerimiz o anda Türkiye'de. Ve Türkiye'de o yıllarda emansipasinin E'si yok, başlangıcı bile yok.
Evet.
Buraya geldiklerinde 80'li 90'lı yıllarda, 70-80'de de Avrupalı kadın emancipation'ı eline almış. Dolayısıyla bu kadınlar bu özgürleşme sürecini yaşayamadan nasıl bir toplum, nasıl bir nesil yetiştirmişler onu düşünün. Kırsal bölgeden, köyden gelen bir anne şu anda üniversite mezunu ve toplumu yöneten evlat yetiştirmiş. Bu kadınların elinden öpülmez de ne yapılır?
Çok haklısınız, evet. Can Hocam var mı söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey?
Şimdi toplumda daima, şimdi aslında hemcinslerime şey etmek istemiyorum, haksızlık etmek istemiyorum ama kadın gerçekten öncü, kadın gerçekten çok da başarılı yani. Birçok değişimi sağlayan kadın her toplumda. Dolayısıyla şimdi yurt dışında göçmen kökenli olup da bir de yani orada başarılı olan insanlarımızı gördükçe, özellikle kadınlarımızı gördükçe hakikaten iftihar etmemek mümkün değil. Yani çok büyük başarılar elde ediyorlar. Yani şimdi mesela Almanya'da iki tane bakan var, ikisi de kadın. Bir tanesi federal bakan, bir tanesi eyalet bakanı. Bir ara üç tane oldular falan. Şimdi birçok yerde az önce Güler Hanım'la da görüşürken öğrendik ki 15 tane falan şey var. Efendim işte belediye başkan yardımcısı var. Gerçi bunların büyük çoğunluğu belki erkek falan ama yani çok önemli bir başlangıç aslında merhalesi aşılmış.
Evet.
Yani bundan sonra herhalde daha da iyiye doğru gidecektir diye düşünüyorum. Yani o öncü ruhu kadınlar taşıyorlar öncelikle. O bakımdan da yani emin olabiliriz diye düşünüyorum ben. İltifat olsun diye söylemiyorum, emin olun, gerçek düşüncemdir. Yani toplumda mutlaka kadının bir öncü rolü var. Eğitici olarak, ana olarak, eğitici evet, olarak. Evet. Şimdi siyasette. Siyasette bir de şunu da bilmiyorum, şey yapar mısınız, yani katılır mısınız söylediğime? Bu kabul eden ülkelerde de ayrı bir önem veriyorlar. Yani onların da bir yol açtığını kabul etmek lazım. Şimdi birçok yerde Türk kökenli siyasetçilere bakıyoruz. İşte siyasi partilerin içerisinde de onların daha da böyle bir başarılı ve daha bir kabul görür bir şekilde, yolları açık bir şekilde ilerlemelerinin sağlandığı anlaşılıyor. Bunu da tabii yabana atmamak lazım. Yani hatta müteşekkir olmak lazım. Çünkü onların, göçmen kökenlerin sadece göçmen halka değil, tüm topluma vereceği çok şey var. Göçmen kökenli politikacıların, kadınların vereceği çok şey var. Yani o bakımdan bu ülkelerin demokratikleşmesi açısından, daha demokratikleşmesi. Onlar toplumdaki bazı sorunların dile getirilmesi açısından. Bu bakımdan yani çok mutlu olunacak şeyler duyuyoruz bugünkü bu programda. Seviniyorum ben şahsen.
Evet. Güler Hanım, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Can Hocam'ın söylediklerim.
Ya Can Bey'e katılıyorum. Yani çocukları yetiştiren annedir. Bu bir, annelerin rolü çok önemli. İkincisi, toplumda kabul görülmek de, görünülüp o imkanları alabilmek de çok önemli. İmkanlar verilmezse tabii buraya gelemezdik. Tabii ki öyle. Ama şu da bir net Can Bey, onu da takip ederseniz. Yurt dışında hem Almanya, Hollanda, Belçika'da olsun, bu belediye başkan yardımcıları, encümenleri, ben kendim de yaptım bu görevleri, milletvekilleri, senatörleri genelde sol görüşlü partilerin vermiş olduğu imkanlar. Bu genel olarak bunu söyleyemeyiz. Yani sadece bölücü, merkezi olan partilerde yabancı kökenlilere çok daha az imkan veriliyor. Bu sayı çok, fakat sadece bir siyasi aile diyelim, sol aileye mensup olan kişiler. Üçüncü olarak da şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki siyasetteki kadının yeri, ben hiç memnun değilim. Onu tartışıyor musunuz şu anda bilmiyorum. Fakat Türkiye'de de bunu çok kısa zamanda çok daha iyi bir yerlere getirmek gerekiyor. Gerçekten kadın, şu anda yapılan uluslararası araştırmalara göre çok büyük şirketler var. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Kadın yöneticinin yönetimin üst düzeyinde olması o şirketin maddi gelirinin daha kat kat çoğaltıyor. Kadının bakışı bir başka oluyor ve çok büyük katma değeri oluyor. Türk siyasetinde kadının yeri şu anda vahim. Ben şu anda senatodayım, %50'si kadın. Senatonun, Belçika senatosunun %50'si kadın, %50'si erkek. Bu federal ve Flaman hükümetlerin parlamentolarında %40 civarında. Türkiye'yi artık siz doldurun. Benim Türkiye'de tanıdığım çok kaliteli bayanlar var. Fakat yine de erkek egemenliği olan bir devlet olmaktan çıkamamışsınız gibi geliyor dışarıdan bana. Dolayısıyla akışına bırakmamak gerekiyor. Modern, gelişmiş ülkelerde kanunları iyi yönde toplumu göndermek için, yönetici olmak için kararlar alabiliyoruz. Yani Türkiye'deki kadının siyasetteki yeri için Türkiye'deki büyüklerden ben kota bekliyorum. Biz bunu 2-3 yıl önce Belçika'daki kamu şirketleri için şartı koştuk. Üst düzey yönetiminin 3'te 1'i karşı cinsten olma şartını koştuk. Yani kadın erkek fark etmiyor ama 3'te 1'i karşı cins şartı koştuk kamu şirketlerinde. Ve biz bunu zorlamadık. Bunun için 5 yıl vakit verdik, fakat 3 yıl içinde biz bunu tamamlamış olduk. Kadınlar, kadınlara imkan vermen gerekmiyor. Sadece önünü kesmesen yeter. Ve ben bunu Türkiye'den de bekliyorum. Modern büyük bir devlet olarak.
Evet, Türkiye'de de aslında bu konular tartışılıyor tabii. Bazı siyasi partiler kota da ayırdılar. Fakat yavaş ilerliyor. Umalım daha fazla olsun. Sadece siyasette değil tabii, başka alanlarda da. Şunu da
şirketlerde de, evet. Ekonomide de. Aynen.
Bizim üniversitelerimizde ki kadın öğretim üyesi yüzdesi Almanya'dakinden daha yüksektir. Bunu çok kimse bilmez. Hatta hakim sayımız da daha fazladır. Kadın hakim sayımız. Bunlar olumlu gelişmeler. Yani 1930'larda başlamış olan bir süreç biliyorsunuz. Yani kadının özgürleşmesi, işte siyasete katılması birçok ülkeden çok öncedir. Avrupa ülkesinden de öncedir. Ama işte çok da hızlı ilerlemedi ama ümit edelim. Yani bir kız babası olarak ben de bunu çok önemsiyorum doğrusunu isterseniz. Evet.
Can Bey, kesinlikle katılıyorum. Türkiye bu konuda Avrupa'dan çok daha önce başlamış olmasına rağmen bunu da söylüyorum. Çünkü Belçika'da oy hakkı hanımlara konuşulmazken bile Türkiye'de kadınlar oy kullanıyordu.
1934.
Dolayısıyla bunu söylemek benim boynumun borcu. Hmm. Ama bir süreci başlatıp da ondan sonra çok yavaş ilerlemeye gerek yok.
Doğru, doğru.
Türkiye çok hızlı değişimlere uğruyor. Gerçekten çok kaliteli kadınlarımız var. Görüyorum, tanıyorum, biliyorum. Örnekleri de var. Hem kamuda üst düzeye, hem ekonomik karar alma merciklerinde üst düzeye. Ama hepsinin başında Can Bey, öğretim üyelerinden bahsettiniz. O da güzel. Ama hepsinin başı siyasettir. Bunu da siyasette çok kısa vadede Türkiye halletmesi gerekiyor.
İnşallah. Ümit ediyoruz.
İnşallah. İnşallah. Bütün desteklerimiz sizin için.
Sağ olun. Sağ olun.
Güler Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle ben onu tekrar etmek istiyorum. Kadının önünü kesmeseniz yeter dediniz. Gerçekten hani karşı cinsle en azından eşit şartlarda yola çıktığımızda ben de inanıyorum ki bir kadın olarak kadınların çok şeyi başaracağını. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Sizin eklediğinizle kapatıyorum sözümü. Bak, Avrupa'da yaşayan Türk kökenliler, yabancı insanlar içinde, kadın içinde, engelli insanlarımız içinde özel bir teşviğe gerek yok. Kimse kimsenin önünü kesmesin. İmkanlar sağlandıktan sonra her şey zaten yolunu bulacaktır. Size buradan kucak dolusu güneşli. Belçika'dan, güneşli bir Belçika'dan yine selamlarımı iletiyorum. Yayınınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz inşallah programımıza sizi. Sesinizle bizlere burada gerçekten renk kattınız. Teşekkür ediyoruz.
Çok selam, çok selamlar.
Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyenler, spotumuzdan da anlaşılacağı gibi biz burada kalıcıyız. Devam ediyor. Saatlerimiz Türkiye'de 14.33 oldu artık. Son bir telefon konuğumuz var programımızda. Yine devam edeceğiz aynı konuyu konuşmaya. Belçika'dan Fatma Pehlivan, Flaman Sosyalist Partisi milletvekili. Kendisi de Güler Hanım gibi. Fatma Hanım, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi günler.
Can Ünver Hocam da bizlerle birlikte.
Merhaba Fatma Hanım, nasılsınız?
Merhabalar Can Bey, iyiyim. Teşekkür ederim. Parlamentodayım şu anda. Evet. Bir saat erken daha geride sayılıyor. Dolayısıyla benim de yarım saat zamanım var. Çünkü saat 14, yani sizin Türkiye saati 15'te. Tekrar evet. Bir komisyon çalışmalarım olacak.
Kolay gelsin.
Onun için şimdilik sizlere bir zaman ayırabilirim.
Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, yoğun çalışıyorsunuz. Güler Hanım'la da az çok konuştuk. Belçika'da Türkiye kökenli kadının siyasetteki yerini konuşuyoruz. Tam da sizinle ilgili bir konu. Sizin bu konuda neler söyleyecekleriniz neler?
Şimdi belki de yani Türk kadını olarak bakarsak aslında sadece siyaset yeterli değil. Yani çünkü Türk kadınlarının burada siyasette bulunan Türk kadınları aslında parmakla sayılacak. Aslında siyasette olan parmakla sayacak kadar azdır. Ama yine şu var, belki de erkeklere nazaran şu anda kadınlar çoğunlukta. yeterli mi? Değil. Ben ilk girenlerdenim, 99'dan beri parlamentodayım. Bir bakıyorum arkama, baktığım zaman aslında parlamentoya giren diğer siyasetçilerin ağırlıklı kadınlar oluyor. Bunu belediye meclislerinde de görebiliyoruz. Bu Türk kadını için geçerli, fakat aynı anda da aslında faslı kadınlar için de geçerli. Ve onun için şunu söylemek belki de daha doğru olabilir. Türk kadını olarak bakmak değil, aslında kadının Avrupa'da, çünkü biz Avrupa'da siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla Avrupa'da kadının yeri nerede ve bunu da özellikle tabii Türk kadını olarak meyil göstermiş olabilir. Şimdi tabii ki diğer ülkeleriyle ve daha fazla Avrupa, Doğu Avrupa ile veya Türkiye ile veya gelişmekte veya gelişmemiş olan ülkelerle karşılaştığımız zaman Batı'daki siyasetin içinde olan kadının durumu, özellikle Kuzey Avrupalılarda, bunlar tabii kendiliğinden gelişmedi. Belirli bir yasalarla, yani kadınların neredeyse eşit bir şekilde siyasette temsil edilmesi. Belçika'ya baktığımız zaman federal parlamentoda olsun, ben şu anda federal parlamentoda milletvekiliyim, veya eyaletlerde baktığımız zaman 35 ile 40 yüzde siyasetçileri kadınlar temsil ediyor. Yani neredeyse %50'ye yavaş yavaş gidiyoruz. Bu kendiliğinden gelişmedi. Çünkü bu yasalarla, aslında burada kadın sivil toplum kurumlarının vermiş olduğu mücadelelerle ve özellikle son 15 yıl içinde neredeyse kadın ve erkek temsilciliği eşit bir duruma geliyor. Bu da yasalardan kaynaklanıyor. Çünkü burada Belçika, özellikle Belçika'nın seçim listelerinin oluşmasında belirli yasalar var. Kota var yani. Kota dediğimizde mesela listeler oluşturulduğu takdirde bu yerel seçimler dahil, yerel seçimler, eyalet ve federal ve Avrupa Parlamentosu seçimlerini listenin ilk iki sırasından karşı cinsten olması lazım. Yani örneğin birinci sırada erkek aday ise ikinci sırada kadın olması şart. Listeyi kadın eğer çekiyorsa ikinci sırada erkek olacak ve bu şekilde de en azından bir veya iki seçildiği takdirde bir erkek, bir kadın seçilmiş oluyor. Yani burada bir eşitlik sağlıyorsun. Aynı anda da tüm listenin %50'si farklı cinsten oluşması gerekir. Ne anlama geliyor bu? Yani %50 kadın, %50 erkek olacak. Eğer listenin mesela bir parlamento seçimlerinde belirli bir bölgeden 20 tane milletvekili seçilecekse bütün partiler en azı 10 tane kadın olması gerekir. 10 tane de erkek olması gerekir listede. Bu belediye seçimleri. Dolayısıyla hızlı bir şekilde, yani bu yasaların oluşması için kadınların hızlı bir şekilde, yani siyasette bulunmaları ve yani toplumu temsil etmeleri çok daha hızlı bir şekilde gelişti. Şimdi göçmen kökenli, çünkü ben şimdi tabii Türk kadını olarak baktığım zaman aslında diğer göçmen kökenlere de bakmak gerekir. Yani bu da bir gerçek. Kadınların, görüyoruz ki kadınlar siyaset, daha fazla siyasete eğilimliler.
Evet.
Bunun nedeni şu olabilir. Kadınlar toplumun sorunlarıyla sivil toplum kurumlarında gönüllü olarak çok daha fazla kendilerini yani belli bir yerlerde olabiliyorlar. Yani gönüllü olarak bir sorumluluk alabiliyorlar. Ve bunu seni ister istemez yani çünkü sivil toplum kurumlarında olduğun zaman bir nevi bir siyasetin içine de giriyorsun. Belirli bir siyaset yapıyorsun sayılır aslında. Belirli bir partinin siyaseti olmayabilir. Ama toplumun, o sivil toplumun kurumun hani amaçları doğrultusunda toplumu bir yerlerde sesini duyurmaya çalışıyorsun. Ve seni de bu ister istemez kadın olarak da siyasi dünyaya itmiş oluyor. Ve buradaki siyasi partileri tanımış oluyorsun. Ve yani en de sonunda kendini bir siyasi partinin içinde buluyorsun. Yani benim hayatım böyle geçti. Ben kendi hayatımdan örnek verdim de.
Evet.
Yani burada siyasetin içinde hem kadın olmak, hem Türk kökenli kadın olmak aslında önüne açıldığı takdirde de yani kadınlar çok rahatlıkla ve siyaset yapabiliyorlar. Şunu da görüyorum. Kadınlar siyasetin içinde olduğu zaman, bu ulusal olabilir, uluslararası olduğu zaman toplumun sorunlarında olsun ve dünya sorunlarında kadınlar bir yani muhalefet parti de olabilir. Ama orada bir ortak yanın daha fazla ortak noktalarda birbirini bulabiliyorsun kadın olarak. Bunu biz erkeklerde çok daha az görüyoruz aslında. Bu artık tabii yapıdan kaynaklanıyor, bir kadının yapısından kaynaklanıyor. Kadınlar siyasete daha barışçı bir şekilde yaklaşıyor. Ve fırsat verdiği zaman aslında ben örnek olabilirim. Dışişleri Komisyonu içinde yani şu anda görev alıyorum. Dünya çapında barış şeyler baktığımız zaman kadınlara biraz daha fazla imkan verilmiş olsun. Belki de bu kadar dünyada bu büyük savaşlar olmayabilir ve insanlar daha barış huzur içinde yaşayabilir. Yani artık çok şeyler de anlatabilirim ama çok devam edelim. Bilmiyorum başka sorularınız daha var mı?
İzin verirseniz şimdi burada Fatma Hanım bu son söylediğinizden önce de ben düşünüyordum söz alıp. Özellikle vurgulamak istediğim nokta şu. Yani kotalardan bahsediyoruz. Kotalar aslında kadınlara karşı yapılmış büyük bir haksızlık bence. Yani şu son söylediğinizle de bir araya getirecek olursak siyasette olsun, başka alanlarda olsun, kadınların toplum içerisindeki gerek işlevleri gerekse konumları bir de fiziki başarılarını da unutmamak lazım. Fizikiden kasıt daha zeki kadın. Yani birçok bakımdan daha şeyli, ön sezileri güçlü. Siyasette de o manada yapılan kota aslında kadınlara yapılmış haksızlıktır. Yani belki 75'e 25 olsa iyi olurdu. Bilemiyoruz. 75 kadın 25 erkek.
Katılırım. Her kota gerekmemiş olsaydı ama çoğu o zaman şu anda katledilmiş olan yollar yani o kadın o yere gelmeyebilir. Yani doğru aslında yani eğer bir daha bir adaletli bir dünyada yaşamış olsaydık.
Evet.
Erkin getirip o zaman kotaya gerek yok tahmin ederim.
Yani işte o bakımdan
adaletli bir dünyada yaşamıyoruz ve genelde de bu kota bir geçmişten tarihten kalan genelde de erkeklerin daha fazla yönettiği bir dünyada ve erkekler kadınları kendi dünyalarını almak istemiyorlar. Bir çember içinde o gücü paylaşmak istemiyorlar. Ve gücü paylaşmadığın takdirde tabii ki orada mücadele verebilirsin. O mücadele çok daha uzun sürebilir. Oysa belki bir başarı yani kotayı aslında benim kota dediğim zaman yani kadın ve erkek olarak değil aslında eşit bir şekilde yani bu çünkü erkekler de mesela şu anda Kuzey Avrupa ülkelerine baktığımız zaman kota erkeklerin haklarını savunuyor, koruyor orada çünkü bakıyorsun kadınlar çoğunlukta oluyor o da doğru değil.
Evet.
Yani kota derken aslında belki de tabii ki ilk başlangıçta o şekilde koyulmuş olabilir yani çünkü kimler temsil edilmiyor, kimler nerede eksik olduğunu o zaman bir başlangıç olarak yani bunu koyabilirsin. Ama bir yandan da bir hakkı hem bir hakkı koruyorsun burada yani azınlıkta olan kişilerin hakkını koruyorsun yani erkekler için de geçerli olabilir aslında.
Evet, doğru haklısınız ama yani şimdi bu gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde dahi problem bizde tabii daha da büyük problem. Evet. Fakat ben şimdi sizlerle konuştukça bundan birkaç hafta evvel de yine Almanya'da Türk milletvekilleri arkadaşlarla görüşmeler yaptım. Yani hakikaten çok sevindirici ve umut verici bir gelişme var yani. Bu şimdi şu bizim programın adı biz burada kalıcıyız. Kalıcılığın perçinlenmesi ancak siyasette kalıcı olmakla mümkün olabilir. Siz de Fatma Pehlivan olarak zaten yani yıllardır artık tecrübeli bir politikacısınız. Yani ona doğru bir gidiş. Acaba arkadan gelen var mı genç kızlarımız? Yani onları teşvik ediyor musunuz? Mutlaka ediyorsunuzdur. Yani partinizde tabii bunun yapılması lazım ama yani o bakımdan ne dersiniz? Yani bilemiyorum. O bakımdan da umutlu olma hakkımız var mı? Ne dersiniz?
Şimdi tabii siyaset yani o kadar dışarıdan göründüğü gibi değil. Şimdi insan, tabii yani siyaset bizim hayatımız belirliyor. Yani bunu da biz topluma da yansıtmaya çalışıyoruz. Fakat bazı şeyleri girip de siyasetin içinde kendini göstermek çok yani bir bence bu kadın ve erkek için de geçerli. Çok şeyleri kenara koymak zorunda kalıyorsun. Ya tabii özel hayatın olmuyor. Yani bunu yapabilmek için gerçekten çok inançlı ve ideolojik olman gerekir.
Evet.
Şimdi bu bakıyoruz ki burada dışarıdan göründüğü gibi ya işte ben milletvekiliyim, işte o milletvekili, bakıyorsun gençler giriyorlar ama içine, siyasetin içine girdikleri anda da o beklentilerinin ulaşamıyorlar. Yani bu kolay değil. Bir mücadeleci olman gerekir. Şimdi biraz evvel Güler Turan'la yani görüştünüz. Aslında Güler Turan, bilmiyorum Güler söyledi mi? Ama 2006'da Güler'in belediye seçimlerine girmesine çok uğraştım. Kendisini ikna ettim. Yani ve başarılı bir genç, yani benden yaşta gerçekten ablası sayılıyorum. Yani gerçekten başarılı birisi. Tabii ki şimdi diğerine daha da ondan sonraki gençlere de yatırım yapmamız lazım. Bunu daha fazla biz yerel yönetimlerde, yerel seçimlerde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şunu gördüm ben, birden böyle çok yükseklerden başladınız ama çok çabuk da aşağı inebiliyorsun. Siyasetin içine girenler, çıkanlar çok oldu. Ben ayakta, yani şu anda 99'dan beri ayakta duranlardan belki de pek nadir olan, ben Avrupa'da çapında da bizim Türk kökenli seçilmiş olan arkadaşlara da baktığımız zaman, çünkü daha önce bizim böyle bir Avrupa milletvekilleriyle bir grubumuz vardı. Yani yıllık, yani bir beraber olmaya çalışıyoruz. Bir yandan yani kadın olman sadece değil ama bir yandan bir yabancı kökenli, göçmen kökenli siyasetin içinde ayakta durabilmek, başını yani boğulmamak, yani koskocaman denizin içindesin ve eninde sonunda siyaset yapıyorsun. Bu siyaset, sen Türk kökenli de olsan, kadın da olsan fark etmiyor. Partiler seni denizin içine atabiliyorlar ve artık kendin yüzmeyi orada ayak boğulmamak için mücadele etmen lazım. Yabancı kökenli olmak demek bu iki değişik toplumlara hitap etmen gerekiyor. Hem aynı anda senin seçmenin, partinin içindeki üyelerin, yabancı köken, Türk kökenli, işte Türk toplumunun içinde yani var olmanı ispat etmen gerekir. Ama aynı anda da yani Belçika siyasetine de sahip olman lazım. Bu kolay değil. Yani onun için siyasete girmek, tamam girebilirsin ama ayakta durabilmek kolay değil. Yani çok zor bir konu. Ama tabii ki gerekiyor. Yani onun için burada aslında biraz da eğitimden de kaynaklanıyor. Çünkü gençlerimiz yani bütün Avrupa'da olduğu gibi bizim burada da bayağı büyük bir eğitim sorunlarımız var. İşte burada bir eğitim seviyesini yükselttiğim takdirde de siyasete uygun, siyasete duyarlılık daha da kolaylaşıyor. Bir de Avrupa'daki siyasetin en büyük sorunlarından birisi Türk toplumu veya göçmen toplumu, yani Türk toplumunda da aslında var bu. Buradaki Avrupa'daki siyasete duyarlılıkları çok az.
Evet, evet.
Yani bu Türkiye'nin siyasetçilerini buradaki siyasetçilerden çok daha iyi tanıyorlar. Tamam, beni Fatma Pehlivan olarak tanıyabilirler ama beni tanımakla yeterli değil. Çünkü bir, bu partiler kimdir, parti programları kimdir? Buradaki güncel alınan veya parlamentoda alınan kararlar, yani burada o duyarlılık yok maalesef. Yani ondan biraz, çünkü biz bir kişiden bekliyoruz ama şimdi sadece bir siyasette oyunu verdiğin takdirde bütün o kişiden her şeyini beklemek biraz çok zor. Yani işte iki taraftan olması lazım. Onun için gençlerin de siyasete atılmaları, siyasetin içinde var olmaları aslında çok tabandan gelişmesi lazım. Bu Yeşil Parti, bütün partiler için geçerli. Gençlik kollarımız var. Hı hı. Gençlik kollarına girmek, bu işte üniversite seviyesinde olabilir veya yüksek okullarda olabilir veya sivil toplum kurumları. Yani buradan başlanması lazım.
Evet.
Çünkü şunu da görüyoruz artık. Yani ben kendi dönemimde siyasete girdiğim zamanlarda, şu andaki dönemde başladığım zaman artık sadece yabancı kökenli olman yetmiyor. Yani buradaki siyasetçilerle de, çünkü listeler oluşturulduğu zaman sadece yabancı kökenli olduğundan dolayı listelerde yer alman seni çok zayıf bir sırada yer verebilirler. Yani mücadele etmen gerekiyor. Partinin içinde de mücadele etmen lazım. Bunu yani şu anda belediye seçimlerinde diyebilirim aslında, yani 2012'de belediye seçimlerinde zaten oradan yavaş yavaş gençler daha fazla yetişebiliyor. Yani orada gördüğümüz kadar en azından yani yerel yönetimlerde gittikçe hem belediye meclis üyeleri çoğalmaya başladı, hem de belediye başkan yardımcıları yani çoğalmaya başladı. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Ama o gençlerin başarılı olmaları veya bizim parlamentoda başarılı olmamız tabii ki bu topluma daha da fazla yansıyor. Fakat bizim de toplumdan buradaki isteğimiz ya beklentimizi sadece yabancı siyasetine değil genel yapılan siyasete önem vermeleri. Çünkü genel siyaset aslında toplum olarak bizi de ilgilendiriyor. Biz tamam Türk kökenli olabiliriz. Evet. Fakat parlamentonun pardon biraz işittim de parlamentonun almış olduğu genel kararlar sadece yabancılar üzerine alamıyor bunlar. Bunlar bütün toplum üzerine işte burada emeklilik yaşı olsun, sağlık konuları olsun. Eğer buna ne zaman bunu açık olacağız, duyarlı olacağız, o zaman daha fazla siyasetin içindeki yerimizi daha ciddiye alırız diye düşünüyorum. Çünkü o zaman toplum çıkarı için yani sadece bir etnik kökenli bazında değil, genel siyaset olarak siyasete girdiğin daha fazla ortaya çıkmış olacak.
Çok haklısınız. Yani şimdi aslında yabancı bonusuyla işte meclise girme veya siyasette yol alma dönemi yavaş yavaş bitti. Ben onun farkındayım yani.
Bitti.
Görüyorum.
Evet.
Ondan artık medet ummamak lazım ve tüm topluma hizmet veren, tüm toplumun parçası olarak o toplumu için bütün sorunlarını bilen ve o sorunları çözmeye çalışan politikacılara ihtiyaç var. Ve özellikle de yerel yönetimlerde bence. Yani içinde yaşanılan toplumla daha iyi ilişkiler kurmanın yolu yine yerel yönetimde siyaset yapmaktan geçiyor. Keşke işte mesela bu Belçika'nın böyle bir özelliği var aslında, birçok yerde yok bu başka ülkelerde. Galiba yavaş yavaş Fransa'da başladı şimdi. Ama Belçika'da belediye başkanımız var Emir Bey.
Tabii.
Yani
tabii,
Saint Jos değil mi? Yanılmıyorsam.
Belediye başkanı var. Emir Kır Brüksel'den. Flaman bölgesine baktığımız zaman yani benim geldiğim şehir Genç şehrinde belediye başkan yardımcısı var. Ben kendim 2,5 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım.
Evet.
Gent'e yakın 20-30 kilometre ileride Serdar Çekiç var mesela. İlk defa siyasete girdi. Belediye başkan yardımcısıydı. O da spordan sorumlu ve değişik konulardan sorumlu. Yani burada işte demek istedim sadece yabancı kökenli olarak bakmamak lazım.
Evet,
ama bizim
evet.
de toplumdan da isteğimiz bizi sadece bir yabancı kökenli olarak siyasetçi olarak bakılmaması gerekir.
Ve yani halkla direkt temas.
Bir vatandaşın yurttaşı olduğumuzu sadece siyasetle olmuyor.
Olmuyor tabii.
Tabii. Yaşamak lazım bunları.
Doğru efendim, çok haklısınız. Ve halkla direkt temasta işte bu yerel politikadan geçiyor biliyorum ben. Yani şeyde yavaş yavaş Almanya'da da başladı. Mesela Duisburg'da bir belediye başkanı var. Duisburg belediye başkanı, ikinci belediye başkanı yardımcısı veyahut bir Türk. Dolayısıyla yani iyi bir gelişme içerisindeyiz. Size çok kolaylıklar diliyoruz bu bakımdan da.
Fatma'm çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Bize vakit ayırdınız yoğun temponuzun arasında. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Sağ ol, teşekkür ederim. Dinleyiciler sevgili selamlar Belçika'dan. İyi günler.
Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz burada kalıcıyızı noktalıyoruz. Haftaya 31 Mart, Mart ayının son gününde biz yine 14 haberlerinin hemen ardından burada olacağız. Programımızın tekrarını bu gece 2 haberlerinin hemen ardından yine dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz zaman biz burada.blogspot.com adresinden de ses kaydına ulaşabiliyorsunuz. Programı sizler için Nurettin Turan hazırladı. Teknik Masada Lisan Yıldız ve mikrofon başında ben Gülnur Akalın. Ayrıca hocam Doktor Can Ünver sizlerle birlikteydik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.